Zaman Tüneli. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Evet, bir hafta 7 günlük ayrılığımız sona erdi ve yeni bir zaman tünelinde sizlerle beraberiz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere Osmanlı tarihinin ilk yıllarında yaşamış ve adını dünya tarihine, Türk İslam tarihine altın harflerle kazımış bir kimseden bahsedeceğiz. Bu kimse Hazreti Peygamber'e karşı duyduğu tazim hislerini, ona karşı duyduğu derin aşkını, sonsuz aşkını muhteşem ve canlı bir ifadeyle dile getirmeye muvaffak olmuş. Ve işte böylece Türk İslam dünyasında büyük bir mevki kazanmış. Mevlid yazarı Süleyman Çelebi'den bahsedeceğiz. Evet, belki ilk söylediğimiz sözlerden birçoğunuz bundan bahsedeceğimizi anladınız. Süleyman Çelebi, Türk İslam dünyasına Mevlid'i hediye eden, Mevlid kasidesini hediye eden meşhur şairimizdir. Ailesi hakkında ve hayatı hakkında fazla bilgi veren kaynak yok sevgili dinleyiciler. Meşhur tarihçi Gelibolu Ali'nin Künhül Ahbar adlı eserinde verdiği bilgiye göre Süleyman Çelebi'nin ana tarafından dedesi Şeyh Mahmud, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin oğludur. Bu Şeyh Mahmud şairdi. Süleyman Paşa, Şehzade Süleyman Paşa Rumeli'yi zapt ettiği zaman kendisini tebrik için velayet gösterip halka suya seccade salmışsın. Yakasın Rumeli'nin desti takva ile almışsın matlağını yazmıştı. Ve bu beytin bizzat Süleyman Çelebi tarafından söylendiğini ileri sürenler de var sevgili dinleyiciler. Ancak şu kadar var ki Süleyman Çelebi'nin dedesi Şeyh Edebali'nin oğludur. Bazı kaynaklarda Süleyman Çelebi'nin babasının Ahmet Paşa isminde bir zat olduğu söyleniyor. Ancak bu kimdir? Nerede yaşamıştır? Ne iş yapmıştır? Ne zaman vefat etmiştir? Bununla ilgili elimizde fazla bilgi yok. Evet, görülüyor ki Süleyman Çelebi böyle soylu ve ilim sahasında ün yapmış bir aileden geliyor. Ve böyle olunca Bursa'da iyi bir tahsil ve iyi bir terbiye görmüş. Yine bu şehirde büyük nam salmış olan Buharalı Emir Sultan'a intisap etmiş. Kendisinden feyiz almış. Emir Sultan'ın tavsiyesiyle Sultan Yıldırım Bayezid zamanında 1400 yılında tamamlanarak ibadete açılan Ulu Cami'ye imam tayin edilmiş. Süleyman Çelebi aynı zamanda bizzat padişah imamı olarak da vazife yapmıştır. Zaten Ulu Cami padişahın bizzat namaz kıldığı bir cami olduğu için buranın imamı da zaten padişah imamı, hünkâr imamı olarak tanınmaktadır. Sevgili dinleyiciler, asıl adı Vesiletün Necat olan Mevlid kasidesinin ne maksatla yazıldığına geçmeden önce o asır edebiyatına kısaca bir göz atmak faydalı olsa gerek sevgili dinleyiciler. O zamanlar Anadolu'da halka hitap eden dini ve oldukça zengin bir edebiyat vardı. Allah'a ve onun elçisi Hazreti Muhammed'e karşı artan sevgi, artan bağlılık Anadolu'daki Türk halkı arasında büyük tesir yapıyordu ve kuvvetle bu sevgi yerleşiyordu. Bunun bir neticesi olarak dini hikayeler, İslam kahramanlarına dair eski ve yeni menkıbeler daha çok okunuyor ve daha çok benimseniyordu. Şairlerin yazdığı manzumeler halk tabakasına kadar yayılıyordu. Heyecanla, alakayla okunup ezberleniyordu. İşte bu tür eserlerin en kuvvetlisi ve en büyüğü hiç şüphesiz Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu Mevlid kasidesidir. Evet, Allah adını zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula mısralarıyla Mevlid kasidesine başlayan Süleyman Çelebi, Türk İslam edebiyatına asla ölmeyecek bir şaheser bırakmıştır. Mevlid kasidesi her bakımdan gerçekten güzel ve yüksek bir eserdir. Dili sade ve temizdir. Hazreti Peygamber'e karşı içinden gelen bir aşkın ve sarsılmaz bir bağlılığın en derin ve muhakkak en beşeri bir ifadesidir. Tarifi imkansız bir heyecanla kaleme alınmıştır. Kaynaklar Mevlid kasidesinin 1409'da başlandığını veya bu tarihte tamamlandığını kaydederler. Latifi tezkiresine ve meşhur tarihçimiz Gelibolulu Ali tarafından anlatılan bir rivayete göre, bir gün bir vaiz Ulu Cami'de vaaz ederken, "Biz Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız" mealindeki ayeti tefsir ettiği sırada, peygamberler arasında hiçbir fark olmadığını ve kendisinin bu ayete dayanarak Hazreti Muhammed'i Hazreti İsa'dan ve diğer peygamberlerden üstün tutmadığını söylemişti. Bunun üzerine camide hazır bulunan Arap asıllı bir alim buna itiraz etmiş, ayete verilen mananın doğru olmadığını ileri sürmüş, misaller getirmiş, bununla da iktifa etmeyerek Arap, Mısır ve Halep'e giderek kendi lehinde fetvalar getirmiştir. İşte Süleyman Çelebi, asıl adı Vesiletün Necat, kurtuluş vasıtası olan eserini işte bu hadisenin verdiği ilhamla yazmıştır. Bu hadiseye duyduğu infial Süleyman Çelebi'yi Mevlid kasidesini yazmaya sevk etmiştir. Evet, Hazreti Peygamber'in diğer peygamberlerden üstün olduğunu ispat etmek iddiası açıktır. Bu da Süleyman Çelebi'nin Hazreti Peygamber olan büyük aşkının bir ifadesidir. Süleyman Çelebi bu Mevlid kasidesini 1409 yılında yazmıştır. Ancak şimdiye kadar böyle bir şey bilinmiyor değildi İslam dünyasında. Bizzat Hazreti Peygamber doğum günü olan Mevlid kandilinde, Mevlid gecesinde kendisiyle alakalı şiirler okur, bu günle ilgili menkıbeler anlatır, ashabıyla beraber dinlerler, tabiri caizse o günü tesit ederler, kutlarlardı. Bu adet İslam dünyasında devam etmiştir sevgili dinleyiciler. Belli metinlerle değil ama hepsi Hazreti Peygamber'i metheden, onunla ilgili olan gerek manzum gerek mensur metinlerle Hazreti Peygamber'in doğumu ve kandiller yad edilmiştir. Musul Atabeyi Muzafferüddin Gökbörü zamanında muntazam mevlid cemiyetleri tertiplenmeye başlanmıştır sevgili dinleyiciler. Osmanlılar da bu geleneği devam ettirmiştir. Süleyman Çelebi'den başka mevlid yazanlar da olmuştur. Pek çok şair var. Şimdi burada mesela isimlerini sayalım. Abdi, Ahmedi, Behişti, Hafi, Hamdi, Halil, Hocazade, Mehmet Hamdi Efendi, El Hüseyini, Muhibbi, Mustafaoğlu, Ragıp, Rafet, Sinanoğlu, Şehidi, Şemsi, Yahya gibi pek çok ünlü şairler var. Bunların her birisi birer mevlid kasidesi yazmış. Fakat Süleyman Çelebi'nin namını ebedi kılan Vesilettin Necat hepsini gölgede bırakmıştır sevgili dinleyiciler. Hala Türkiye'nin her köşesinde en çok okunan bir eser olarak ayakta durmaktadır. Evet, Süleyman Çelebi 1422 yılında Bursa'da vefat etmiştir sevgili dinleyiciler. Bursa Çekirge yolu üzerinde defnedilmiştir. Kabri hala mevcuttur. Ancak vefat etmiştir, ancak ismi günümüze kadar hemen bütün Müslümanın kalbinde mümtaz bir yer tutmak üzere zamanımıza kadar gelmiştir.
tavan arası.
Sevgili dinleyiciler, İstanbul Bizans'ken, yani Doğu Roma Bizans İmparatorluğu'nun başkenti bulunduğu sırada, tıpkı Roma gibi 14 tane mahalleye ayrılmıştı sevgili dinleyiciler. Her mahalleye Krator adlı bugünkü mahalle muhtarlarına benzeyen ancak yetkileri daha geniş olan kişilerin mesuliyeti altında bulunurdu her mahalle. Bunların her birinin emrinde Vico Magister adlı 5 kişi bulunurdu. Bunlar da düzen hususunda karatorların emirlerini tatbik eden vikusların amirleriydi. Ayrıca karatora doğrudan bağlı ve asayişi, emniyeti korumak ve yangınları söndürmekle vazifeli kolegiatus denilen kimseler vardı. Mahalle muhtarların aslı bu karatorlar, mahalle bekçilerinin aslı da vico magisterlerdir. Kolegiatuslar ise mahalle tulumbacılarına dönüşmüştür. Görevlerini zamanla polis ve itfaiye teşkilatı almıştır. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle eski Mısırlıların altını gümüşledikleri rivayeti yapılırdı. Sözde gümüşten çok daha fazla miktarda altına sahiplerdi. Vaka o zamanlar gümüşün değeri, gümüş elde etmek çok zor olduğu için bundan 3500 sene falan önce altından daha yüksekti sevgili dinleyiciler. Şimdi gümüş ne kadar ucuz, fakat o zamanlar gümüş altından pahalıydı çünkü gümüşün elde edilmesi daha zordu. Eski Mısırca Nup kelimesi altın manasına geliyor ve bol miktarda altın bulunan kumluk bölgeye Mısırlar Nubya demişlerdi. Bu bölgeden umumiyette beyaz altın çıkardı sevgili dinleyiciler ve içerisinde %9,7 ile 24 arasında da gümüş bulunurdu. Böylelikle bir takım eşyalar sanki gümüşten yapılmış gibi görünürdü. Mesela o devirde yapılmış olan Kral Tutankamon'un mezarı var. Bu Kral Tutankamon'un bir savaş borusu var. 1 metre uzunluğunda, bu saf gümüşten yapılmış. Halbuki kralın mumyasının maskesi tamamen som altından hazırlanmıştı. İşte enteresan, o zamanlar gümüş daha pahalı olduğu için daha kıymetli. Zamanla gümüş altının çok aşağısına düşmüştür. Tarih boyu 7'de 1 nispeti uzun süre devam etmiş. Yani 1 gram altın 7 gram gümüşe bedel tutulmuş. İslam kültüründe de Osmanlı kültüründe de öyledir. Fakat şu anda gümüşün değeri altından çok daha düşüktür. Sevgili dinleyiciler, eski Arap alfabesinde M harfi mim olarak bilinirdi. Adı mimdi. Bilinen manasına gelen bir kelime var, malum. Bu malum kelimesi de mim harfiyle başlardı. İşte bunun için bu malum kelimesi kısaca mim harfiyle, M harfiyle ifade edilirdi. Ve zamanla bir tabir ortaya çıktı. Mim koymak. Bir kimse okuduğu bir şeyin üzerine M harfini yaptı mı, onu gördüm, okudum manasına gelirdi. Yani bence malumdur. Ondan sonra buna mim koydum derdi. Zamanla bu tabir böyle geldi. Efendim bir şeyi unutmamak üzere bellemek, efendim manasına mim koymak. Bir de ne mal olduğu anlaşıldı, ne gibi bir kimse olduğu öğrenildi manasına mimlenmek kelimesi günümüze kadar geldi. İşte bu mim koymak, mimlenmek ve mimlemek gibi tabirler işte bu eski alfabedeki M harfinin okunan yazıların üzerine konmasından, malum kelimesinin baş harfi olmasından kaynaklanmaktadır. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un şirin bir ilçesi var, Silivri. İstanbul'un bütün ilçeleri birbirine giriftir ama Silivri öyle değil. Bu çok eski bir kaza. Milattan önceki devirlere kadar uzanan bir tarihi var. Çok büyük ve güçlü bir kalesi varmış. Onun için uzun süre taarruzlara karşı koymuş Silivri. Milattan evvel 440 yılında Yunan generallerinden Alkibiades tarafından ele geçirilmiş. Sonra da Kral Filip zamanında Makedonyalıların eline geçmiş. Bizansların, Doğu Roma İmparatorluğu'nun eline geçtikten sonradır ki İmparator Arkadius burada 395 yılında büyük bir kale yaptırmış. İşin asıl alaka çekici olanı Bizans İmparatoru Anastasius tarafından İstanbul'u kuzeyden gelecek barbarlara karşı korumak için Silivri'nin 2 kilometre kadar batısından başlayarak ta Karadeniz'e kadar uzanan 60 kilometre uzunluğunda bir sur inşa ettirmesidir sevgili dinleyiciler. Bugün bu surdan hiçbir eser kalmamıştır. Bizans geleneğine göre yabancılara kız veren imparatorlar düğünü Silivri'de yaparlardı sevgili dinleyiciler. İmparator Kanta Kuzenos'un kızı Theodora, Osman Gazi'nin oğlu Şehzade Orhan Efendi ile Orhan Gazi ile evlenmişti. İşte onun düğünü de burada Silivri'de yapılmış. Osmanlı alayı gelip gelini buradan almış ve Bursa'ya götürmüşlerdi. Silivri 1453 yılında İstanbul'un fethinden kısa bir süre sonra Türklerin eline geçti sevgili dinleyiciler. Ve arkasından Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Piri Mehmet Paşa burada çok güzel bir cami yaptırdı. Mimar Sinan'ın da üç gözlü bir köprüsü var. Bir de kalfasına yaptırdığı 33 gözlü bir köprüsü var Silivri'de. Evet sevgili dinleyiciler, Osmanlı padişahları zamanın süper gücünün başkanıydı. Dünyanın neredeyse hakimiydi. Ancak onlar da insandı ve mahkemeye işleri düşmüştü. Kadı karşısında şahitlik yapan Osmanlı padişahı olarak tarih kaynaklarında Sultan 1. Murat Hüdavendigâr veriliyor sevgili dinleyiciler. Sultan Murat Hüdavendigâr bir vakıf davasında kadı huzurunda şahitlik yapmıştır. Yine Yıldırım Bayezid'inde kadı huzurunda şahitlik yaptığını bilmekteyiz. Ayrıca İstanbul'un fethinden sonra buraya kadı olarak tayin edilen Hızır Çelebi'nin, Hızır Bey'in de Fatih Sultan Mehmet'le bir Rum mimarı yargıladığını yine tarih kaynakları yazmaktadır. Evet, padişah kadıyı da o tayin eder ama onun da mahkemeye işi düşer. Tarih boyunca fazla olmamakla beraber padişahların da mahkemeye işleri düştüğünü görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, Gamalı Haç, bir başka adıyla Svastika, Sanskritçe'de, eski bir İran dili olan Sanskritçe'de mutlu hayat manasına geliyor. Malum bu haç, Almanya'daki Nazilerin sembolüydü. Uçları kıvrıktı. Ancak bu haç, Nazilere mahsus değildi. Tarihte ilk defa milattan önce 4000 yıllarına doğru Batı Asya'da bu haça rastlanıyor. Önce Yunanistan'a, sonra İtalya'ya geçmiş, Oradan Avrupa'ya ve Bask ülkesine, İspanya'nın kuzeyine de yayılmış. Daha sonraki devirlerde Hindistan'da ve Orta Doğu'da da bu işarete rastlanıyor. Evet, tabii ki dinleri gereği Museviler ve Müslümanlar bu işareti benimsememişler. Sanskritlerde güneşin veya ateşin sembolü olduğu zannedilmektedir bu svastikanın, yani gamalı haçın. Almanya'ya gelişi nasıl? Efendim, Alman politikacısı Friedrich Ludwig Jahn var. Bu işareti, bu gamalı haçı Alman gençliğine toplanma işareti olarak tanıtmıştı. Daha sonraki yıllarda Baltıklı ve Avusturyalı Yahudi düşmanlarının sembolü haline geldi bu gamalı haç. Yandaşlarının pazubentlerinin üzerine işlendi. Üçüncü Reich Cumhuriyeti kurulduktan sonra da gamalı haç, kırmızı bir zeminin ortasındaki beyaz dairenin içinde yer alarak Nazi Almanyası'nın sembolü oldu. Sevgili dinleyiciler, Avrupa tarihinde ölümü enteresan olan bir kral var. Öyle ki tarihe icraatlarıyla değil de ölümüyle geçmiş bu kral. Yunan kralı Alexander bu. Kral Konstantin'in oğlu. 1893 yılında Tatoy'da dünyaya gelmiş ve 1917'de 24 yaşındayken tahta çıkmıştı. Ancak o zamanlar başbakan Venizelos'tu, Eleftheros Venizelos'tu, Giritli. Ve genç kral onun kuklası durumuna düştü. Venizelos malum Yunanistan'ı Anadolu macerasına attı. Kral da bunu kabullenmek zorunda kaldı. Venizelos ona her istediğini kabul ettirebiliyordu. Ancak bir defasında kral bir saray memurunun kızıyla gizlice evlendi. Ve başbakan bunun feshedilmesini, bozulmasını istedi. İşte o zaman kral başbakana kafa tuttu. Hayatındaki tek kafa tutması budur. 1920 yılının sonlarında Atina yakınlarındaki sarayının bahçesinde köpeği ile kapıcının maymunu arasında bir kavga çıktı. O kavgaya müdahale etmek isterken maymun tarafından ısırıldı sevgili dinleyiciler. Ve hemen arkasından kan zehirlenmesi neticesinde öldü. Bir maymun tarafından ısırılarak ölen bu Yunan kralı Alexander öldüğünde 27 yaşındaydı. Sevgili dinleyiciler, programımız sona erdi. Haftaya tekrar sizleri Zaman Tüneli programına bekliyoruz. Hoşça kalın.
Zaman Tüneli.